Ayrım 25.
Ancak önemli fark şuradadır ki, bu sistemde bir de icra vekilleri heyeti başkanının doğrudan doğruya meclis tarafından seçilmesi gibi bir yenilik vardır. Bu sayede reisliğe gelen kişi meclisten seçilmiş olmanın da sağladığı destekle icra vekilleri heyetinin yöneticisi olmaktadır. Konumu ve otoritesi güçlenen bu kişi icra vekilleri heyeti reisi adı altında gerçekte bir başvekildir. İcra vekilleri heyeti de kabineye dönüşme yolundadır. İkinci değişiklik, aynı doğrultudaki bir heyeti umumiye kararıdır. 1. BMM son günlerinde bu başvekilin statüsünü ilgilendiren önemli bir karar aldı. Heyeti vekile reisinin vazife ve mesuliyetleri hakkında heyeti umumiye kararı başlıklı bu düzenleme şöyledir. Heyeti vekile reisinin icra vekilleri heyetiyle Büyük Millet Meclisi arasında vasıta ve vekillerin mercii istişaresi, danışma yeri olduğu ve zaifi müşterek eden reisin vekillerle beraber mesul bulunduğu kabul edilmiştir. 14 Nisan 1923 tarihli ve 384 sayılı bu karar, icra vekilleri reisini vekiller heyetiyle meclis arasında aracı kılmakla, onu heyette meclis adına, mecliste de heyet adına konuşabilir duruma yükseltmektedir. Vekillerin danışacağı bir makam sayılması da onu heyet içinde merkezi konuma getirmektedir. Nihayet vekillerle birlikte ortak sorumluluğa sahip kılınması, vekiller heyetinin nazımı, düzenleyicisi olmasını gerektirmektedir. Bu önemli kararla getirilen esasların, icra vekilleri heyeti reisinin konumunu güçlendirdiği, başvekillik durumunu pekiştirdiği, hükümet sistemini de kabine usulüne doğru biraz daha eğdiği açıktır. 1921 Anayasası altında icra vekilleri ve bunların reisiyle ilgili olarak yapılan üçüncü değişiklik en radikal olanıdır. Cumhuriyeti ilan eden devlet başkanlığı, cumhurbaşkanlığı makamı getiren, başvekil sözcüğünü açıkça kullanan ve onu cumhurbaşkanına seçtiren, başvekil tarafından seçilen bakanlardan oluşan hükümeti cumhurbaşkanı eliyle meclisin tasvibine sunan bu sistem, meclis hükümetinden parlamenter rejime geçiş sürecinin en belirgin durağıdır. Buna ileride Cumhuriyet'in ilanından söz edilirken yeniden dönülecektir. İşte 29 Ekim 1923 tarihli yasayla oluşturulan bu karma sistem, yukarıda olgular düzeyinde saptanan bir gerçeği, yani yürütmenin giderek özelleşmesi çizgisini de anayasallaştırmış olmaktadır. Meclis Reisi Mustafa Kemal ile meclis arasında ilişkilerin de hükümet sistemi ile ilgisi olduğu açıktır. Bu konuda da 1921 Anayasası altında bazı değişmeler yaşanmıştır. Aslında daha 1921 Anayasası'nın hazırlandığı günlerden itibaren meclis ile Mustafa Kemal arasında zaman zaman yetki kapışmalarına tanık olunmuştu. Kabul etmek gerekir ki 1921 Anayasası görüşmeleri sırasında meclis, Mustafa Kemal Paşa'nın gücünü dengeleyici bir eğilim göstermiştir. Bunun tipik örneği vekiller heyeti reisliği ile ilgili tartışmalardır. Hükümet tasarısında meclis başkanı, icra vekilleri heyetinin kendi içinden başkanını seçmesini öngörmüş, BMM reisinin de yalnız meclis reisi kalmasını yeğlemişti. Böylece Mustafa Kemal Paşa da yetki çoğunlaşmasını tehlikeli görenler, meclis başkanlığı ile icra vekilleri başkanlığını kesin kes ayırmayı istiyorlardı. Sonunda uzlaştırıcı ve orta yolcu bir çözümde karar kılındı. 1921 Anayasası icra vekilleri heyetinin kendi içinden birini başkan seçmesini kabul ederken meclis reisini de bu heyetin doğal başkanı saydı. Madde 9. Bununla birlikte meclis başkanının ve icra vekilleri heyetinin doğal başkanının aynı kişi olması, bu kişinin meclis adına imza koymaya ve vekiller heyeti kararlarını imzalamaya yetkili olması, meclis hükümeti biçiminde bir kuvvetler birliğinin yanı sıra bu ölçüde güçlü olmasa bile bir şef ekseninde yetki toplulaşmasının varlığından söz etmeyi mümkün kılar. Mustafa Kemal'in ARMHC ve bunun heyeti temsiliyesi günlerinden beri Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin önderi durumuna yükselmiş olması hesaba katılırsa bu noktanın önemi daha da iyi anlaşılır. Ayrıca Başkumandanlık Kanunu ile Mustafa Kemal geçici süreler içinde olsa olağanüstü yetkiler elde edecektir. Başkumandanlık Kanunu ve uzatmaları Kurtuluş Savaşı anayasal rejimi içinde özel bir öneme sahiptir. Bunlar meclis hükümeti sistemine ve yasama yürütme yetkilerinin TK'deki düzenleniş biçimine ters düşen kurallarıyla başkumandana olağanüstü yetkiler vermiştir. Bu durum Sakarya Savaşı'nın yaklaştığı günlerde yaşanan zorluklardan kaynaklanmıştır. 5 Ağustos 1921 tarihli bu kanunla Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'ya savaş ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla genel yükümlülükler koyma ve uygulama yetkileri tanınmıştır. Aslında bu, söz konusu alanla sınırlı olmak üzere yasama ve yürütme yetkilerinin bir kişiye geçici olarak da olsa aktarılması demekti. Böylece kanun kuvvetinde emirler çıkarabilme yetkisi elde eden Mustafa Kemal Paşa, 7-8 Ağustos tarihlerinde 10 adet emirname yayınlamıştır. Tekalif ve milliye emirleri denen ve ulusal yükümlülükleri bildiren bu buyruklarla bazıları ücretli bazıları karşılıksız, mal, mülk, yiyecek, giyecek, taşıt, silah, cephane, çalışma ve hizmet yükümlülükleri getirilmiştir. Ayrıca tekalif ve milliye komisyonlarında ücretsiz çalışma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin vatana ihanet suçu işlemiş olacakları bildirilmiştir. Geçerlik süresi 3 ay olarak saptanan bu yasanın uzatılması, her defasında BMM'de büyük muhalefetle karşılanmış ve şiddetli tartışmalara konu olmuştur. 31 Ekim 1921 ve 4 Şubat 1922 tarihli uzatmalardan sonra 3. uzatma önerisi 4 Mayıs 1922 günkü oturumda yeterli oyu toplayamamıştı. Konunun ertelendiği 6 Mayıs günlü birleşimde Mustafa Kemal Paşa'nın "Düşman karşısında bulunan ordumuz başsız bırakılamazdı. Bunun için bırakmadım. Bırakamam ve bırakmayacağım" sözleriyle gözdağı vermesinin ardından yapılan yeni oylamada yasanın uzatılabilmesi için gerekli oy çoğunluğu sağlanabilmişti. Bundan sonra yasa 20 Temmuz'da 3 aylık süreyle sınırlı olmaksızın uzatılmış ve Mustafa Kemal'in başkumandanlık yetkileri devam etmiştir. Nihayet 8 Temmuz 1922 tarihli icra vekilleri sureti intihabıma dair kanunla meclis reisi icra vekilleri seçiminde meclise aday sunma olanağını kaybetmişse de 29 Ekim 1923 tarihli yasayla Cumhurbaşkanlığı makamının yaratılması sonucunda Mustafa Kemal ile meclis ilişkilerinin hukuki boyutu yine farklı bir yön kazanmıştır. B. Devlet Sistemi. Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması aynı zamanda siyasal bir zafer demekti. Çünkü askeri zafer millet egemenliği ve demokratik kurumlar yoluyla kazanılmıştı. Bu sonucun Türkiye'nin siyasal rejimini ve devlet düzenini köklü bir şekilde etkilemesi kaçınılmazdı. Osmanlı Devleti'nin son bulması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyet ilanı ve halifeliğin kaldırılması bunun başlıca halkalarıdır. 1. Osmanlı Devleti'nin sonu ve saltanatın kaldırılması. Türkiye halkı Mondros Mütarekesi ertesinden başlayarak önce yerel kongre iktidarları, sonra Kemalist önderlik yönetiminde kurulan ulusal kongre iktidarı, bunun da ardından TBMM yönetimiyle egemenlik hakkını bizzat kazanmış ve bunu meşru temsilcileri eliyle kullanmaya başlamıştı. Bu sürecin monarşik devlet ve iktidara karşı işlemeye devam etmesi pek doğaldı. Ancak iki önemli olay bu sürecin hakkını verecek müdahaleyi mümkün kılmıştır. Birincisi, padişah ve sadık hükümetlerinin damat Ferit kabineleri yer yer düşmanla işbirliği yapmış ve ulusal kurtuluş hareketine karşı düşmanca tavırlar almış olmasıdır. İkincisi, İtilaf devletlerinin Lozan'daki barış konferansına hem İstanbul hem de Ankara hükümeti temsilcilerini daveti üzerine Sadrazam Tevfik Paşa'nın BMM'ye yolladığı bir tel yazısıdır. 29 Ekim 1922 tarihli bu metinde kazanılan zaferin İstanbul ile Ankara arasındaki ikiliği ortadan kaldırdığı, milli birliği sağladığı ve Lozan'da her iki hükümet delegasyonunun birlikte hazır bulunacağı yazılıydı. Ancak görüşmelerde Ankara temsilcisi İstanbul hükümetini kollamalıydı. Böyle bir temsilci Ankara hükümeti tarafından seçilemezse İstanbul hükümeti bu iş için birisini görevlendirecekti. Bu pişkince tavra karşı TBMM'nin verdiği cevap zaten bir isimden ibaret kalmış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun son bulduğunu ilan etmek oldu. 30 Ekim 1922 tarihli ve 307 sayılı Osmanlı İmparatorluğu'nun inkıraz bulup Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti teşekkül ettiğine dair heyeti umumiye kararı şöyledir. Osmanlı İmparatorluğu'nun münkariz olduğuna ve Büyük Millet Meclisi hükümeti teşekkül ettiğine ve yeni Türkiye hükümetinin Osmanlı İmparatorluğu yerine kaim olup onun hududu milli dahilinde yeni varisi olduğuna ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile hukuki hükümranı milletin nefsine verildiğinden İstanbul'daki padişahlığın madum, yok ve tarihe muntakil, göçmüş bulunduğuna ve İstanbul'da meşru bir hükümet mevcut olmayıp İstanbul ve civarının Büyük Millet Meclisi'ne ait ve binaenaleyh oraların umuru idaresinin de Büyük Millet Meclisi memurlarına tevdi edilmesine ve Türk hükümetinin hakkı meşruu olan makamı hilafeti esir bulunduğu ecnebilerin elinden kurtaracağına karar verildi. Bu operasyonu 1-2 Kasım 1922 tarihli ve 308 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuki hakimiyet ve hükümraniliğinin mümessili hakikisi olduğuna dair heyeti umumiye kararı izledi. Kararın uzunca giriş bölümünde Türk milletinin Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile egemenliği ve bütün hükümranlık haklarını zaten eline almış olduğu, bu nedenle de o tarihten beri Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihe intikal edip yeni ve milli bir Türkiye Devleti'nin kurulduğu, yine o zamandan beri padişahlığın kalkmış ve yerine TBMM'nin geçmiş olduğu ve bir halk hükümetinin kurulduğu belirtilmektedir. Asıl kararlar bölümü iki kalemden oluşmakta olup özetle şöyledir. 1. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile Türkiye halkı egemenlik ve hükümranlık haklarının gerçek temsilcisi olarak TBMM'yi seçmiş olduğundan misak-ı milli sınırları içinde TBMM hükümetinden başka bir hükümet tanımaz. Binaenaleyh Türkiye halkı hakimiyeti şahsiyeye müstenit olan İstanbul'daki şekli hükümeti 16 Mart 1920'den itibaren ve ebediyen tarihe müntakil addeylemiştir. 2. Hilafet, hanedanı Ali Osman'a ait olup halifeliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bu hanedanın ilmen ve ahlaken erşet ve eslah daha uygun ve iyi olanı intihap olunur. Türkiye Devleti makamı hilafetin istinadgahıdır. Bu tarihsel kararlarla saltanat halifelikten ayrılıp kaldırılıyor, halifelik makamı ise saklı tutuluyordu. 30 Ekim ve 1-2 Kasım 1922 tarihli bu işlemler birer kanun değil, heyeti umumiye kararı idi. Egemenliği kayıtsız şartsız millete tanıyan, yasama ve yürütme yetkilerini BMM'ye veren 1921 Anayasası bağlamında egemenlik hakkına sahip bir saltanat makamı zaten olamazdı. Bu yüzden Osmanlı İmparatorluğu'nun yok olduğunu, saltanatın hilafetten ayrılarak kaldırıldığını ve BMM'nin egemenlik hakkının gerçek temsilcisi olduğunu ilan eden işlemlerin birer yasa kimliğine bürünmesine gerek görülmemiştir. Ayrıca karar almak, kanun yapmaktan daha basit usullere bağlıydı. Saltanatın hilafetten ayrılarak kaldırılması mecliste ve komisyonlarda uzun tartışmalara konu oldu. Mustafa Kemal Paşa ayrılabilirliğin tarihsel ve teorik temellerini açıklayan uzun bir konuşma yaptı. İslam Türk tarihinden örnekler getirerek hilafet ve saltanatın birbirinden ayrılabileceğini, milli egemenlik makamının BMM olduğunu belirtti. Tutucu üyeleri direnişten vazgeçiren etken ise bu aydınlatmalardan çok Mustafa Kemal Paşa'nın 3 encümenin ortak toplantısında verdiği gözdağı olacaktı. Egemenlik ve saltanatın görüşme ve tartışmalarla alınıp verilmediğini, kudretle ve zorla alındığını, 6 asır önce Osmanoğullarının Türk milletinin egemenliğini zorla elinden aldıklarını, şimdi de milletin isyan ederek egemenlik hakkını eline aldığını, artık sorunun bu emri vakiyi, oldu bitti ifade etmekten ibaret olduğunu vurgulayan Mustafa Kemal sözlerini şöyle tamamlayacaktı. Bu behemahal olacaktır. Burada içtima edenler, meclis ve herkes meseleyi tabii görürse fikrimce muvafık olur. Aksi takdirde yine hakikat usulü dairesinde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son bulduğunun ve saltanatın kaldırıldığının resmen ilanından sonra yurt dışına kaçan Vahdettin, halifelikten de düşürüldü ve BMM tarafından Abdülmecit Efendi halife seçildi. 2. Gruplar, seçimler ve ikinci dönem. 1. BMM, başlangıçtan beri çok farklı görüşteki üyelerden oluşmuştu. Bu durum onun çoğulcu ve temsili karakterini gösterir. TEK'nin kabulü günlerinden başlayarak da çeşitli adlar altında siyasal kümelenmeler ortaya çıktı. Tesanüt Grubu, İstiklal Grubu, Müdafaa-i Hukuk Zümresi, Halk Zümresi, Islahat Grubu ve benzerleri. Bu ise karar almada zorluklar yaratmaktaydı. Bölünmelerden dolayı meclisin iş göremez hale düştüğünden yakınan Mustafa Kemal, kendine yakın üyelerden oluşan ve çoğunluğu sahip Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nu kurdu. 10 Mayıs 1921. Mustafa Kemal bu girişimini eleştiren ve tarafsız kalması gerektiğini bildiren Kazım Karabekir Paşa'ya verdiği cevapta gerekçesini şöyle ortaya koyuyordu. Büyük Millet Meclisi'nin selahiyeti icraiyesi de yürütme yetkisi bulunduğundan hükümet mahiyetindeki bir meclisin reisi bulunmaktayım. İcrai bir reis için bir ekseriyet fırkasının çoğunluk partisinin mensubu olmak elzemdir, gereklidir. İşte bu grubun oluşturulması hükümet işlerinin istikrarlı bir şekilde yürütülebilmesine olanak sağlamıştır. Birinci grup adıyla da anılan bu kümelenmeyi bir yıl kadar sonra ikinci grup diye adlandırılan bir gruplaşma hareketi izledi. Birinci grup inkılapçı, ikinci grup ise muhafazakar eğilimleriyle fark olunmaktaydı. Mustafa Kemal'e göre bölünmenin temelinde siyasal rejimin ne olması gerektiği sorunu yatmaktaydı. Meclisteki bütün üyeler Misak-ı Milli programında görüş birliği içindeydiler. Ancak TEK'nin öngördüğü iradeyi milliyeyi hakim kılma noktasında yollar ayrılıyordu. Muhafazakarlar kurtuluştan sonra Osmanlı rejiminin sürdürülmesinden, yenilikçiler ise aşılmasından yanaydı. Ancak ikinci grup, meclis reisinin diktatörlüğe gittiğinden kuşkulananları da içinde barındırıyordu. Böylece bunlar da muhalefetlerini hakimiyeti milliye tezine yaslamaktaydılar. Mustafa Kemal'e göre ise muhalifler aslında hükümet teşkilatının teşkilat-ı esasiye kanununa göre yapılmasına karşıydılar. Saltanatın kaldırılması sırasında ve sonrasında birinci grup ihtilal ve inkılap sürecini hızlandırdı. Grup ve meclis reisi bazı kafaların kesilmesi olasılığından söz ederken bu grup yanlısı bazı basın organlarında da saltanatı geri getirmeye çalışacak bir meclisin zorla dağıtılabileceği yolunda imalı yazılar yayımlanıyordu. Muhafazakarlar ise hakimiyet-i milliye ve demokrasi söylemi gerisinde eski rejime ve onun en önemli kalıntısı olan hilafet makamına bağlılıklarını sürdürüyorlardı. Bu arada Lozan görüşmeleri nedeniyle meclis iyice karışmış, şu ya da bu yönde tavır ve karar alamaz duruma gelmişti. Daha önce bir grup kurmuş olan Mustafa Kemal, siyasal istikrarı sağlamak için bir adım daha attı, Halk Fırkası adıyla bir parti kuracağını açıkladı. 6 Aralık 1922. Amaç barış sorununu çözme işi başta olmak üzere daha kolay karar üretebilecek bir yeni meclis yaratabilmekti. Bu doğrultuda Mustafa Kemal'in girişimiyle ilkin grupta, sonra da BMM'nin 1 Nisan 1923 tarihli oturumunda seçimlerin yenilenmesi kararı alındı. Bu kararla ilk TBMM 1 Nisan 1923 tarihinde dağılmış olmuyordu. Bir kere söz konusu olan infisah anlamına gelen bir dağılma değil, seçimleri yenileme, tecdidi intihabat kararı idi. Ayrıca meclisin sürekliliği, istimrar ilkesi gereği yeni meclis göreve başlayana kadar 1. BMM'nin görevi devam ediyordu. Nitekim az sonra değinileceği gibi 1. BMM seçim kararı aldıktan sonra bir süre daha çalışmalarını sürdürmüştür. Seçimlerin yenilenmesi kararının bir özelliği daha vardır. Aslında seçimlerin yenilenmesine karar vermek TEK'nin maddeyi münferidesinde öngörülen gayenin husulüne yani amacın gerçekleştiğine karar vermek anlamına geliyordu. Bunun içinse yine maddeyi münferidede öngörüldüğü gibi BMM üye tam sayısının 1/3'sinin olumlu oy vermesi gerekiyordu. 1. BMM'deki oylamada bu yola gidilmemiş basit çoğunlukla seçimlerin yenilenmesi kararı alınmıştır. Bunun nedeni 1/3 çoğunluğun sağlanamayabileceği kaygısıdır. Aynı meclis 15 Nisan 1923 günü Hiyanet-i Vataniye Kanunu'na yaptığı bir eklemeyle saltanatın kaldırılmasına ilişkin 1-2 Kasım 1922 tarihli kararı sözle ya da yazıyla muhalefeti de vatana ihanet suçları arasında saydı. Böylesi bir düzenlemeye karşı çıkan ikinci grup üyeleri bunun insanlığın fikrine, düşüncesine pranga vurduğu görüşündeydi. Sırrı Bey. 15 Nisan 1923 günü 1. BMM'nin son toplanma tarihi oldu. Bundan sonra Mustafa Kemal genel seçim çalışmalarına yön verdi. Zaten 1 Nisan tarihli seçim beyannamesi ile 9 ümdeyi ilan etmiş, öbür yandan da bütün ARMHC örgütlerini seçime hazırlanmaya çağırmıştı. Mustafa Kemal, kendi grubu adına milletvekili adaylarını bizzat belirledi. Haziran-Temmuz aylarında yapılan seçimleri birkaç bağımsız dışında bu listeler kazandı. Bunda Mustafa Kemal'in Barış'a, Lozan, kararlı oluşunun, halkın ve seçmenlerin bir macera istemeyişinin, muhalefetin ise somut siyasal öneriler üretemeyişinin de payı vardı. 11 Ağustos 1923'te çalışmalarına başlayan ikinci dönem meclisinin ilk işi mebuslar için bir ant metni kabul etmek oldu. Metin şöyledir: Vatan ve milletin selamet ve saadetinden başka bir gaye takip etmeyeceğime ve milletin bila kayıt ve şart hakimiyeti esasına sadık kalacağıma vallahi. Buradaki dinsel formül 1928 değişikliğiyle metinden çıkartılacaktır. Yeni meclisin ikinci önemli işlemi 23 Ağustos 1923'te Lozan Anlaşması'nın onaylamak olmuştur. Bunun önemi Musul dışında ülke sınırlarının saptanmasıdır. Anayasa hukuku açısından önemli bir başka gelişme 13 Ekim 1923 tarihli kararla Ankara şehrinin Türkiye Devleti'nin makarı idaresi, yönetim yeri ilan edilmesidir. Aslında bu kent Kurtuluş Savaşı başından beri fiilen yeni devletin başkentiydi. Yasa fiili bir durumu hukukileştirmiş oluyordu. Bu açıdan durum var olan cumhuriyeti resmileştirecek olan 29 Ekim 1923 tarihli anayasa değişikliklerine benzer. Şu var ki BN Esen'in işaret ettiği gibi 1923'te Ankara'nın başkent ilan edilmesinin özel bir anlamı da vardı. Bu seçim halifeliğin dünya İslamının ve dinselliğin önemli merkezi olan İstanbul'a karşı bir tavırdı. Yeni devletin kurucuları dinselliğin etkisindeki İstanbul yerine ulusal egemenliğin merkezi Ankara'yı başkent ilan etmekle anlamlı bir seçim yapmış oluyorlardı. 3. Cumhuriyet İlanı. BMM'nin ikinci yasama döneminde 1921 Anayasası'nda çok önemli bir değişiklik yapıldı. 29 Ekim 1923 tarih ve 364 sayılı olup Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı mevaddının tavzihan tadiline dair kanun başlığını taşıyan bu yasa, Cumhuriyet ilanının yanı sıra hükümet sistemiyle de ilgili önemli değişiklikler getirmiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait ve BMM'nin milletin tek ve gerçek mümessili olduğunun kabulünden ve saltanatın da kaldırılmasından sonraki yönetim biçimi geniş anlamıyla cumhuriyetten başka bir şey değildi. Bu açıdan 29 Ekim 1923 tarihli anayasa değişikliği aslında var olan ama adı konmamış bir durumu açıklığa kavuşturmaktaydı. Bu yüzden de metin başlığında tavzihan tadil, açıklık getiren değişiklik ibaresi yer almıştır. Aynı nedenledir ki Cumhuriyet ilanı için yepyeni bir anayasa yapılmasına da gerek duyulmamış, mevcut anayasadaki değişiklikle yetinilmiştir. TEK madde 1'e eklenen bir cümle, Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir hükmünü getirmiştir. Böylece 3-4 yıldır var olan fiili cumhuriyetin adı konmuş olmaktadır. Buna paralel olarak devlet başkanlığı makamı, yani dar anlamda cumhuriyetin gereği olan cumhurbaşkanlığı oluşturulmuştur.